Hayatta olduğunuz müddetçe ömrü fırsat biliniz. Bir müddet sonra hayat kapısı kapanacak, bu dünyadan ayrılacaksınız. Gücünüz yettiği müddetçe hayırlı işler yapmayı ganimet biliniz. Tevbe kapısı açıkken, elinizde bu imkan varken bunu fırsat biliniz. Tövbe ediniz. Dua etmeye imkanınız varken dua ediniz. Salih kimselerle beraber olmayı fırsat biliniz. Vefatının sene-i devriyesinde Abdülkadir Geylani Hazretlerini rahmetle yad ediyoruz. Kendisinin bu güzel sözüyle programımızı açıyoruz. Sayın dinleyicilerimiz, sizlere Erkam Radyo'dan sesleniyoruz. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4 ile huzurlarınızdayız. 4x4'ün bildiğiniz gibi ikinci yayın dönemindeyiz. İlk yayın döneminde Mehmet Lütfü Aslan abiyle yaklaşık 30 tane program çekmiştik. Şimdi ikinci yayın döneminde de bir gençlik STK'sı serisi başlatalım istedik. Yine 4x4 ilkesine sadık kalarak sivil toplum kuruluşlarını davet ediyoruz. Ve neler yapıyorlar, hangi faaliyetlerle insanlarla buluşturuyorlar, bunları konuşuyoruz. Şimdi sizlere konuğumuzu takdim edelim. Bu hafta Kevser Vakfı'ndan Mustafa Sunmak abi konuk ediyoruz. Hoş geldiniz. Sizi bir tanıyabilir miyiz öncelikle?
Hoş bulduk. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Ben Mustafa Sunmak. Kilis 1985 doğumluyum. İki çocuğum var. İstanbul Gazi Osman Paşa'da ikamet ediyorum ve Kevser Eğitim Vakfı'nda eğitim ve gençlik sorumlusuyum.
Eyvallah. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şimdi bu programın fikri aslında bana ait değil. Programın fikir mimarı da aramızda bugün. Kendisini de sizlere takdim edeyim. Gerçi o da artık programın asli bir unsuru. Genç Gönüller Türkiye Koordinatörü Alaaddin Serhan Yaman. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Elhamdülillah. Teşekkür ediyorum. Sen iyi gözüküyorsun.
Hamdolsun. Bizler deyiz. Keyfimiz yerinde çok şükür. Yine bugün güzel bir programda dinleyicilerimizle buluşacağız inşallah. Programa giriş yapmadan evvel bir hatırlatma yapmak isterim. Bizlere 4x4 isimli Twitter hesabından yazabilir, programdan kesitlere ulaşabilirsiniz diyelim. Bugün 4x4 ilkesine sadık kalacağımızı söyledik. İlk önce 1x1 de Kevser Vakfı'nı tanıyarak başlayalım. Mustafa abi, size sormak istiyoruz. Kevser Vakfı'nın adı nereden gelir? Kevser Vakfı kaç yılında kurulmuştur? Bize biraz bu süreçten bahsedebilir misiniz?
Kevser Vakfı, bildiğiniz gibi, Kevser Irmağı'ndan geliyor. Kevser Vakfı 1995 yılında Konya'da kurulmuştur. Ve 1995 yılından sonra şu anda da Eyüp'te ilçe emniyet müdürlüğünün etrafındaki, yani yakınındaki bizim merkezimiz, genel koordinasyon merkezimiz bulunmaktadır. Kevser Eğitim Vakfı, yani bir nevi sosyal yardımlaşma vakfıydı daha önce. Şu anda fakat eğitim vakfına dönüş yapıldı. İnşallah da bundan sonraki çalışmalarımızda eğitimin üzerine de biraz daha, biliyorsunuz eğitim çok önemli bir birim olduğu için, inşallah ağırlık vermeye çalışacağız.
Peki sizin oradaki göreviniz nedir? Siz nelerle meşgul oluyorsunuz yeni Kevser Vakfı'nda?
Ben Kevser Vakfı'nda eğitim ve gençlik sorumlusuyum. Yani Türkiye içerisindeki daha çok gençlere ulaşabilmek için ve aynı zamanda eğitim hizmetlerinin bir nevi takibi için biz gayret ediyoruz bu yönde.
Yani biraz yük senin üzerine gibi değil mi abi?
Yük, Allah
yani
razı olsun.
Eğitime daha çok yönelik diyorsunuz, sosyal sorumluluktan.
Doğru. Tabii ki bu, biz sadece elimizden geldiği kadar ne kadar gayret etmeye çalışsak da, ama Allah razı olsun, gönüllülerimizin de gayretiyle, yani hep beraber yapılacak bir iştir bu. O yüzden Allah razı olsun, onların da destekleriyle beraber elimizden geldiğini yapmaya çalışıyoruz.
Peki gönüllüler dediniz, kaç tane ilde böyle oluşumunuz var, kaç kişi sizin gönüllünüz ya da buna dair böyle bir bilgi var mı elinizde, istatistiğiniz var mı?
Bizim yaklaşık 270 noktada derneğimiz bulunmakta.
270 tane derneğiniz
evet,
var maşallah.
Yani İstanbul'da 70'e yakın derneğimiz var. Gene hemen Türkiye'nin birçok illerinde, 70'e yakın illerinde derneğimiz var. Fakat gerek Türkiye'nin olsun, gerek işte Avrupa'da, Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika, birçok yerde orada kendi gönüllülerimiz var. Zaten bu derneklerimiz de tamamen kendi gönüllülerimizin vesilesiyle açılmıştır. Yani onların destekleriyle, birbirlerini davet etmeleriyle hayra, bu yönde çalışmalar yapılıyor daha çok.
Eyvallah. Peki şeyi sormak istiyoruz abi. Şimdi gerçi bu soru sizin meşhur sorunuzdu Alaaddin abi.
Yok,
bence burada öyle pası şey size atmalıyım.
Kalıplara sokmayalım. Ama biz şunu merak ediyoruz genelde buraya gelen konuklara. Şu soruyu soruyoruz, yöneltiyoruz. Şimdi sivil toplumda çalışmak diye bir kavram özellikle Anadolu'da çok fazla şey yapmaz, rastlanılmaz. Şimdi mesela siz de ailenize nasıl anlattınız bilmiyorum abi. Hani ben bir dernekte çalışacağım, ben bir vakıfta çalışacağım deyince biraz garip oluyor. Sizin yolunuz nasıl kesişti yani? Başka bir iş yapıyor muydunuz öncesinde? Onu tutturamadınız, iyi gitmedi de mi böyle bir şeye girdiniz? Nasıl sizin serüveniniz?
Tabii STK'larda genelde bu çok zor bir meseledir bu şekilde. Hani işe girmek. Ama bizim yaklaşık 7 sene önce kadar diyelim. Allah razı olsun, bir nevi Allah dostuyla tanışmamıza vesile oldular. Ve onların vesilesinden sonra bizler de derneklerimize gidip gelmeye başladık. Tabii ki bu tür dernekler, aslında dergah diyoruz biz bunlara ama ilk dergah denildiği zaman biz hani sanıldığı gibi, yani dergahlarda hani sanki bir yerden acaba şiş mi girecek, öbür taraftan çıkacakmış gibi bir düşünce vardı. Ama elhamdülillah gittikten sonra hakikaten onun böyle bir şey olduğunu değildi. Yani tamamen Kur'an'ı ve sünneti uymanın, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakına, Allah dostlarının öncülüğünde uymanın bir nevi büyük bir nimet olduğunu oralarda görmüş olduk. Bu vesileyle de orada gönüllülük faaliyetlerimiz devam ettikçe daha sonra Allah nasip etti. Böyle vakfımızdan böyle bir hizmetin açığı olduğunu söylediler. Ve bu şekilde bize teklif edince Allah Zülcelal'de bir nimetidir diye düşündük. Biz de inşallah elimizden gelen gayreti yapmaya başladık.
Ne kadar oldu abi başlayalım?
Yaklaşık 2 senedir ben Kevser Eğitim Vakfı'nda tam zamanlı yani hizmetteyim. Onun öncesinde dediğimiz gibi gönüllü hizmeti olaraktan kendi Küçükköy bölgesinde derneklerimizde faaliyet gösteriyorduk.
Eyvallah abi. Peki şeyi merak ediyorum. Şimdi Türkiye'de birçok STK var, birçok vakıf var, birçok dernek var. Siz de bunlardan birisisiniz. Sizi diğer vakıflardan, derneklerden ayıran bir yönünüz var mı? Ya da siz kendinizi tam olarak nasıl tanımlıyorsunuz? Bunu merak ediyoruz.
Yani Allah razı olsun, tabii ki bütün STK'lar elinden geleni yapıyor. Yani şu anda elhamdülillah vesile olanlardan Allah razı olsun, bazı güzel yönler de olmaya başladı. En azından STK'ların birbirleriyle hani iticilikten ziyade herkesin güçlerini, kuvvetini birleştirerek bir şeyler yapma gayreti. Biliyorsunuz yani bu bir nevi bizlerin tanışmasına da o kurumun vesile olduğu gibi. Şimdi bu yönde de bizim özellikle tabii ki ana faaliyetimiz insanların hidayetine vesile olmaktır. O insanların, birçok bizim gencimiz var. Bunların içerisinde madde bağımlılığı kullanan gençlerimiz var. Veya bugün madde bağımlılığının nasılsa günah da bir bağımlılıktır. İnsanların hırsızlık yapması da bir bağımlılıktır. Nefsinin hastalıklarına uyup da tamamen Allah-u Zülcelal'den uzaklaşması da bir bağımlılıktır. Bizim ana faaliyetimiz insanların böyle hidayetine vesile olmak amacıyla onlara yani birçok gencimiz aslında bu zamanda sanki hani Allah-u Zülcelal'in rahmetinden haberdar değil. Ama insanlara onlardan bahsedildiği zaman işte bu derneklerdeki sohbetlerle olsun, Allah dostlarıyla tanıştırıldıktan sonra birçok insanda değişmeler oluyor. Ve bu değişmelerden sonra o kötü hallerden uzaklaşıp başka insanlarda bir mum olup başka mumları da yakma gibi bir gayretin olan birçok insanla tanıştık.
Allah razı olsun. Peki buna dair neler yapıyorsunuz? Biraz da bunu konuşalım isterseniz. Evet. Bir çarpı bir de Kevser Vakfı'nı konuştuk, tanıdık. Evet. Şimdi faaliyetlerinizden bahsedelim. Bir bağımlılık olayına değindiniz. Yani madde bağımlılığıyla alakalı projeler yapıyorsunuz sanırım. Uzun zamandır sistemli şekilde bu işi yapıyorsunuz sanırım. Evet. Biraz bundan bahsedebilir misiniz?
Şimdi madde bağımlılığı bizim aslında dediğim gibi her kesime hitap eden bir hizmet şeklimiz vardır. Tabii madde bağımlılığı da bunun içerisindeki olmazsa olmazımızdandır. Bizim üstadımız buyurmuştu, o madde kullananların onlara sahip çıkanları yok. Onların parası olmadığından, işte maddi durumu iyi olmadığından. Bizim demişti niyetimiz Allah-u Teala'nın rızasıdır. O yüzden ki onlara sahip çıkmamız lazım. Ve bu da nasıl oluyor? Genelde belki görüyoruz şu anda, hatta minibüslerimize evimize giderken bile sokak kenarlarında bazen görmüşüzdür bonzayı kullanıp da yani perişan bir vaziyette bekleyenler. Veya işte ne bileyim işte uyuşturucu kullanan insanlar. Bizler daha çok onlara bir nevi anlatıyoruz. Yani bundan kurtulabileceğini, işte gerçekten Allah-u Zülcelal'e samimi bir tövbe ederse, gerçekten eğer bu yolda elinden gelen gayreti gösterirse Allah-u Zülcelal'in her şeye kadir olduğunu ve Allah-u Zülcelal'in dostlarının, evliyaların dualarıyla da bunlardan bir nevi sıyrılabileceğini ve bu insandaki de en büyük zaten o niyet çok önemlidir. Eğer o niyeti edebilirse insanın yapamayacağı şey yoktur. İnanmaktır yani bu. Bu şekilde o insanlar bu niyete girdikten sonra da biz onları bu şekilde hem Allah dostlarına götürüp ziyaret ediyorlar. Daha sonra derneklerimizde biz onlarla birebir arkadaş oluyoruz. Onlarla birlikte işte muhabbet ediyoruz. Onlarla sohbet ediyoruz. Onlara işte belki namaz kılmayı bilmiyordur arkadaşlarımız. Namaz kılmayı öğretiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i öğretiyorlar. Bu şekilde ve onlar da daha sonra kurtulduktan sonra da kendi arkadaşlarını davet ediyorlar. Böyle bir zincir gibi inşallah devam ediyor.
Abi şeyi merak ediyorum. Mesela şimdi biz buradan aşağıya yürüyoruz evet. gidiyoruz tamam mı? Aşağı inerken duvarın kenarına böyle çökmüş bir tane şey bulduk. Adam bulduk bonzayı. Evet. Senin ona ilk şeyin ne olur? Tepki müdahalen ne olur abi?
Şöyle onu aslında çok fazla yapabilecek bir tepki müdahale yoktur. Ama bu nasıldır? Hani çevrede diyelim ki daha çok bilinenler vardır. Tespit edilmiş veya o kişiyi tanıyoruzdur.
Ha, siz nokta atışı gidiyorsunuz yani. Hani,
tabii veya ayılma durumuna gelmiştir. Evet. Artık anlıyordur. O şekilde bir telefon irtibatı alınmıştır. Çünkü bunun gibi çok böyle olaylarla hadiselerle karşılaşılmıştır. Yani onlara daha çok insanın gerçekten hani tebliğin Allah dostları diyor metodlarından en büyüklerinden bir tane tanesi de insanın merhametle onlara yaklaşması. Çünkü biliyorsunuz ki bizim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Taif'te taşlandığında bile başından kanlar akarken ama o gene merhametle yaklaştı. Ve o şekilde de Allah-u Zülce ondan sonraki gelen nesillere de bir nevi merhamet etti. İnsan da o merhametle onlara anlattığı zaman yani bundan gerçekten kurtulabileceğini, Allah dostlarının duasının olduğunu, onların dualarının biz de gayret ettiğimiz zaman inşallah makbul olduğunu ve bu şekilde o insanlara da biraz ilgilenildiği zaman tabii ki burada önemli bir etken var. O insanlar oraya gittikten sonra devam etmesi gerekiyor bu yolda. Yani nasıl diyelim? Hani Allah Hoca biliyorsunuz. Allah'tan korkun, sadıklarla beraber olun buyuruyor. Gene bu şekilde de o kardeşimizin mutlaka iyilerle beraber veya iyi arkadaş çevresine yönelmesi gerekiyor. Eğer kötü eski çevresine tekrardan giderse mutlaka nefsine uyup da düşebiliyor yani.
Yani bir defa tedavi oldum bundan sonra yine her türlü hastalığa olduğu ortama gitsem de bir şey olmaz demeyecek yani.
Yok öyle bir
yine
şey
muhafaza
yok.
Edecek kendisini.
Tabii mutlaka muhafaza etmesi gerekiyor.
Peki yani bu adamlar uzun süreden beridir kullandıkları için şeyleri madde ya da uyuşturucu dediğimiz konuları uzaklaşmaları kolay olmuyordur. Yani o çevrenin içerisinde de bulunuyorlardır herhalde yaşayış olarak.
Evet.
Siz onları o çevreden nasıl koparıp da gitmelerini engelliyorsunuz onu da merak ettim açıkçası.
İşin özü hani biz sahabe hayatına baktığımız zaman da bugün yani sahabelerin içerisinde öyle günah hallerinden gelenler vardı ki yani düşünün ki nefsi öyle bir hale gelmiş. Bunların içerisinde Hazreti Ömer radıyallahu anh bile biliyorsunuz yani kız çocuklarını o diri diri gömdükleri bir zaman veya Vahşi radıyallahu anh diyoruz. Ama nasıl ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir manevi nazarıyla onlar Allah-u Zülcelal'in yolunda sebat göstererek o makamlara eriştirir. Şimdi bu zamanda da yani madde bağımlılığın aslında günah bağımlılığından bir farkı yok. Yani bugün insandaki bir zina bağımlılığından, bir hırsızlık bağımlılığından veya ne bileyim o insanların ailesine karşı yapmış olduğu kötülüklerden bunların hepsi aslında nefsin hastalığı. Şimdi bu nefsin hastalıklarının içerisinde de o da maddede bir günahtır. Bu da bir bağımlılıktır. Nasıl ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında o sahabeler o hallere kavuşmuşsa çünkü biliyorsun Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hem adab-ı ders hem adab-ı nefs yani manevi nazarıyla nasıl biliyorsunuz nazarın hem kötüsü vardır hem iyisi vardır. İyi nazarıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahabeleri yetiştirdiği gibi bu zamanda biliyorsunuz buyuruyor benden sonra diyor peygamber gelmeyecek. Benden sonra halifeler gelecek, alimler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olmuştur. Onlara asi olan bana asi olmuştur. O Allah dostlarının manevi nazarıyla da ve insanların gerçekten onlarla arkadaşlık kurarak, dostluk kurarak, onlarla hemhal olarak bu şekilde ilgilenmeleri bu Allah Hocam bir lütfudur tabii ki.
Eyvallah. Peki madde bağımlısı bir insanın ortalama madde bağımlılığından kurtulması ne kadar sürüyor? Bir süreç olduğundan bahsettiniz bunun.
Yani şöyle söyleyelim. Bunların içerisinde bizim birkaç ay önce mesela ben ilgilenmiş olduğumuz bir arkadaşımız vardı. Bu eroin kullanıyordu. Ve o eroinden sonra bir hafta kadar bir süreçte biz onu hiç kullanmadığını gördük. Hatta kendi ailelerine de anlatmaya başladı, tövbe etti, namazına başladı ve bu şekilde bu arkadaşımız kazanıldı. Yani açıkçası her insanın belli bir süreci var. Zaten ilk o tövbeyi ettikten itibaren bir daha ağzına sürmemesi gerekiyor ve birçoğu da sürmeyenler olduğu zaman Allah'ın izniyle bu istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Eğer dediğim gibi kötü arkadaşlara gittiği zaman orada gene bir manevi bir bunalımın içerisine giriyor.
Burada ama siz de aslında bir riskle üstleniyorsunuz değil mi abi? Yani hani onunla beraber oluyorsunuz.
Evet.
Sürekli ona güveniyorsunuz bir yandan sonra. Hakikaten yani önemli bir hizmet.
Evet.
Baktığınız zaman sizin için zor yani.
Böyle hiç unutamadığınız, aynen onu söylediniz, aklıma da şey geldi Hayrettin abi, benim hiç böyle unutamadığınız bir anı ya da hikaye var mı bu konuya dair, böyle aklınıza gelen yani, abi yoksa da şey yapabiliriz, devam
edebiliriz. Özellikle hani madde bamla, yani birçok aslında buna benzer konular vardı. Bizim mesela gençlik kafilelerimiz olur. Böyle gençlerle bizlerim gezilerimiz olur. O gezilerimizin içinde de tabii öğrenciler de vardı bunun içerisinde. Daha sonra sonunda bir tane kardeşimizi getirmişlerdi. Dediler ki işte o biraz sana, ona yardımcı olursanız madde konusunda onun bağımlılığı vardı. Ve daha sonra o kardeşimize baktığımızda, yani o gençler arkada tabii ki ilahi söylüyorlardı böyle muhabbetli bir şekilde giderken, o da yan tarafta oturuyordu benim. Ve oradan bakıyordu sanki böyle hani bir insan nasıl böyle bir özlem duyar bir şeye. Aynen o özlemle bakıyordu. Ve Allah nasip etti. O hatta bir tane bundan hapı oluyormuş. O haplarla gitti oraya kadar. Tabii o arada hep sohbet ediliyor. İşte onlara anlatılıyor derken. Ve o geldikten sonra elhamdülillah tekrardan onu bıraktı. Bundan sonra da kendi arkadaş çevrelerine yöneldi. Birçok insanın da bir nevi hidayetine vesile oldu. Bunun gibi yani genel olarak çok yapılan çalışmalar var.
Eyvallah. Bir de şeye geçelim. Faaliyet alanımız evet. olarak destekleyici eğitim programlarınız var mı sanırım?
Evet,
okul
evet.
programlarını aynı şekilde destekleyen.
Evet.
Bir de bunun yanında medrese eğitimleriniz var.
Doğru.
Şimdi ikisinden de bahsedebiliriz. Bir işte İngilizce eğitiminden bahsettiniz, Arapça eğitimden bahsettiniz. Onun evet. yanında bir de işte alim yetiştirmek üzere medresede eğitimler veriyormuşsunuz sanırım. Doğru. Biraz bunları bir açıklayabilir misiniz? Nedir içeriği, neler yapıyorsunuz?
Bizim zaten Kevser Eğitim Vakfı'nda bu sene başladık ama senenin sonlarında başlamıştık. Bu önümüzdeki Eylül'den itibaren inşallah tam zamanlı daha aktif bir şekilde devam edeceğiz. İngilizce üzerine eğitimlerimiz devam ediyordu. Aynı zamanda Arapça eğitimlerimiz vardı. Gene temel dini bilgiler üzerine, yani gençlerimize namazı olsun, abdesti olsun, gusül abdestini olsun, yani dinin temel bilgilerini öğrenmeye yönelik faaliyetlerimiz vardı. Gene Kur'an-ı Kerim eğitimleri gibi bizler orada eğitimler verdik. Ya bunun özellikle İngilizce, matematik veya Arapça, hatta bu sene Allah nasip ederse kodlama eğitimi de düşünüyoruz proje kapsamında. Yani bunların gençlerimizin bir nevi hem zahiri olarak, yani okulda bugün bütün gençlerimiz eğitim alabiliyorlar. Fakat eğer çift kanadı olmadığı zaman o okulda almış olduğu eğitim yetmeyebiliyor. Çünkü bir öğrencinin, bir gencin birebir olaraktan onunla bir ilgilenen arkadaşı, ona anlatan bir dostu olmadığı zaman ya bu çok zor bir şey. Evimizde zaten aile olarak da ne kadar olsa insanlar işine gidiyor, ailesi gerektiği kadar belki ilgilenemeyebiliyor. Bu vesileyle de okula gittiğimiz zaman da daha çok o öğrencilerimiz orada ders eğitimini alıyor. Ama bunun yanında manevi bir eğitimini sürdüremediği için de bir nevi biz bunlarla birlikte değerler eğitimi veriyoruz gençlerimize. Yani gençlerimizin dinine, vatanına, bayrağına böyle iyi bir mümin olmasını, işte vatanına karşı sorumluluklarını bilen, kendi vazifelerini bilen insan olmasını amaçlıyoruz biz bunun yanında. Gene medrese eğitimimizde de bizim yaklaşık şu anda 100-120 arasında medresede talebelerimiz var. Gene bunun haricinde birçok illerdeki derneklerimizde yaz kurslarımız var. Yaz kurslarında da gene Kur'an-ı Kerim eğitimleri veriyor. Onlara 32 farz olsun, işte sure ezberleme, temel dini bilgiler gibi derslerimiz veriliyor. Gene değerler eğitimlerimiz baştadır zaten. Bu vesileyle onların iyi bir kul olmasını amacımız budur yani.
Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Peki bu medrese eğitimleri kaç sene sürüyor? Yani oraya bir insan gelip ben evet. medresede eğitim görmek istiyorum deyip direkt Bismillah deyip başlayabiliyor mu? Bunun bir süreci var mı? Ya da işte başladıktan sonra ne kadar sürüyor? Biraz bunlardan bahsedebiliriz.
Medresemiz zaten yatılıdır. Yaklaşık 7 sene kadar sürüyor. 7 sene sonunda yani o 12 tane kitabı, Molla Bina gibi onları bitirmiş oluyor. İcazetini almış oluyor. Bundan itibaren de artık bir nevi Allah'ın izniyle alim olmuş oluyor. Ve onlar da gene artık imamlık yapabilirler veya kendi artık hizmetleriyle alakalı çalışmalarını yürütebilirler. öğretebilirler, talebe yetiştirebilirler. Bu yüzden çünkü medrese çok önemli bir olay bizim için. Birçok baktığımız zaman yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bu zamana kadar gelen hep o alimlerin vesilesiyle bu din bizlere kadar ulaşmıştır. O yüzden bizler de bunların vesilesiyle inşallah kıyamete kadar gelecek bütün neslin kurtulması için bir gayreti hedeflemekteyiz yani.
Üzülüyorum. Kaç yaşında giriyor demiştiniz medreseye?
Bunun 11-12 yaşında gireni de vardır. Yani 15 yaşında giren de var. Yaklaşık yani 12-13 yaşlarından itibaren medreseye alınabiliyor. Ama 20-25 yaşında da girenler onlar da kabul ediliyor. Herhangi bir yaş sınırlaması yok.
Yaş sınırlaması yok.
Yok.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Şimdi X+2'de de faaliyetlerinizi konuştuk. Kevser Vakfı neler yapar bunu konuştuk. Söz verdiğimiz gibi ikinci bölümü bir şiirle açıyoruz ve sözü sevgili Mustafa abiye bırakıyoruz. Buyurun abi.
Sefa denizine varmak için cefa çölünden geçmek gerek. Cefasız sefa çok çabuk biter. Hem zahmetsiz refahın tadı olmaz. Zahmetin içinde lezzeti tadabiliyorsan her susadığında, iman ve sevgi pınarından içtiğin içindir. Öyleyse durma, devam et. Zorluğu olmayan bir işi kolay sanma, her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Ayet-i Celilesinin sırrını hatırla.
Eyvallah abi, çok teşekkür ederiz. Şimdi bir kitap konuşuyoruz 3x3'te. Evet. Allah Dostları isimli kitap. Abi biraz bize bu kitaptan bahsedebilir misin şimdi? Kevser Vakfı ile bu kitabın alakası nedir? Neden bu kitabı seçtik? Kitabın içerisinde neler yer alır? Allah Dostları kimlerdir? Böyle bir biraz kitaptan başlayalım, Bismillah diyelim.
Allah Dostları bizim Reyhani yayınlarımız vardır aynı zamanda. Reyhani yayınları da gene Eyüp merkezdedir.
Sizin bünyenizde sanırım.
Bizim doğru bünyemizde. Evet. Müellifi Seyda Muhammed Konyava Hazretleri'dir. Seyda Muhammed Konyava Hazretleri'nde yaklaşık 70'e yakın eserleri vardır. Bunların içerisinde Gülistan Dergisi, İslami Hayat Dergisi, gene temel dini temel esaslar adında farz-ı ayin olan bütün ilimleri özellikle kapladığı, yani yaklaşık o 1000 sayfayı öğrenen bir insan, fıkıh, akaid, siyer, tasavvuf ve bütün bu ilimlerle de donandığı bir kitaptır. Ve bunun gibi Allah-u Zülcelal'in muhabbeti, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesi ve buna benzer 70'e yakın kitapları mevcuttur. Allah Dostları da Seyda Muhammed Konyava Hazretleri'nin yazmış olduğu eserlerden bir tanesidir. Allah Dostları biliyorsunuz ki bizim olmazsa olmazımızdır. Çünkü az önce de hani programın ikinci yarısında bahsetmiştik. Allah-u Zülcelal'ın dostları bizlere aslında birer emanettir ve bu dinin emanetçisidir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bu kitapta da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra yani silsile, Nakşibendi silsilesinin bütün Allah dostlarını kapsayan hayatları vardır onların içerisinde. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bildiğiniz üzere benden sonra peygamber gelmeyecek, nebi gelmeyecek. Halifeler gelecek, alimler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olmuştur. Onlara asi olmuştur da bana, onlara asi olan da bana asi olmuştur buyuruyor. Ve bildiğiniz üzere Nakşibendi dediği yolumuz dediğimiz zat, yol, Nakşibendi yolu dediğimiz yol, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'da yolculuğu esnasında ona kalp zikrini vermesi ve kalbinden dilini damağına dayayıp da Allah-u Zülcelal'ı zikrederekten bir nevi manevi vermiş olduğu bir derstir Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a. Kadiri yolu da Hazreti Ali radıyallahu anh'a vermiş olduğu sessiz zikirle gelen bir yoldur. Bizim yolumuz da Nakşibendi yolundan gelen bu Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, gönlümde diyor ne varsa Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a aktardım. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh almış olduğu bu ilimi de biliyorsunuz sahabenin büyüklerinden Selman-ı Farisi'ne aktarmıştır. Selman-ı Farisi de bunu Muhammed Kasım Kuddise Surihi derken Cafer-i Sadık Kuddise Surihi derken bu şekilde Cafer-i Sadık Kuddise Surihi de biliyorsunuz ki Ebu Himam Hanefi Hazretlerinin tabi olduğu zattır. Yani son iki senem olmasaydı helak olurdum dediği bir zattır. Yani burada tasavvufun aslında bizim nasıl ki mezhep alimlerimiz İmam Şafii Hazretleri, Ahmed el Hanbel Hazretleri, İmam Maliki Hazretleri veya Ebu İmam Hanefi Hazretlerinin tasavvufla hani zıt olmadığını gösteriyor. Çünkü aynı zamanda İmam Şafii Hazretlerinin de olsun, Şaban Atay Hazretleri ile, gene Ahmed el Hanbel Hazretlerinin de olsun, Bişri Hafi Hazretleri ile, ondan hatta sohbetlerine katılıp istifade ettiği, bunlar zaten kaynaklarda vardır. Bu şekilde bu silsilelerde onların yoluyla içerisinde işte Beyazid-i Bestami Hazretlerinin, gene Cafer-i Sadık Kutüs'e Sureh'ten sonra böyle derken aralarda İmam-ı Rabbani Hazretleri olsun, Mevlana Halid-i Bağdat'a Hazretleri, Şeyhülislam Osmanlı'ya 5 tane Şeyhülislam yetiştirmiş bir zattır. Ve buradan gelen bir silsileyle, yani bizim şu anki üstadımız Konyevi Hazretlerine kadar gelen bir silsileye sahiptir. Bu kitapta da buraya gelen bütün Allah dostlarını kapsıyor.
Hepsinin hayatı mı yer alıyor kitabın içerisinde?
Hepsinin hayatı yer alıyor kitapta.
Peki bir şey merak ediyorum. Evet. Şimdi Allah dostlarının tamamı kıymetli. Evet. Başımız üzerinde hepsinin yeri var. Sizin için böyle muhabbet duyduğunuz, daha böyle kendinizi yakın hissettiğiniz bir isim var mıdır o listenin içerisinde?
Listenin içerisinde tabii ki insanın kendi mürşidi kamilini herkesten ne kadar olsa bir fazla muhabbeti vardır.
Evet.
Ama ondan sonra benim Beyazid-i Bestami Hazretleri çok sevdiğim bir zattır. Bunların içerisinde Beyazid-i Bestami Hazretleri bizim aynı zamanda, ben asıl Hatay Hassa doğumluyum. O yörenin de orada da Kırıkhan'da bulunmaktadır. Mübareğin kabri şerifi.
Kabri orada mı?
Tabii oradadır. O yüzden de bir nevi herhalde beldesinde
toprak
tabii,
çekiyor değil mi?
Topraktan mı artık çekiyor? Onların dualarıyla mı Allah bizleri çekti? Allah Hoca bilir tabii. Evet. O yüzden o zata da bir ayrı bir muhabbetimiz vardır tabii.
Bir şey yapabiliriz bence Alaaddin abi. Mustafa abiden rica edebiliriz. Biraz Beyazid-i Bestami Hazretleri'nin belki kitaptan da okuyabilirsiniz ya da kendiniz de anlatabilirsiniz. Biraz böyle kısaca dinleyicilerimiz için anlatabilir miyiz?
Tabii inşallah. Beyazid-i Bestami Hazretleri biliyorsunuz ki zamanın çok büyük bir evliyası. Hatta öyle bir evliya ki tam 40 ya da 45 defa hacca gitmiş. Ve o hacca gittikten sonra da bir gün Arafat meydanındayken nefs tabi insanın boş durmaz. Her zaman nefis bir şeyler fısıldar ya. Mübareğe de diyor ki ey diyor Beyazid-i Bestami diyor Kudüs'e Suri. Sen diyor tam diyor 40 tane ya da 45 tane diyor haccın oldu diyor. Öyle deyince nefsi Beyazid-i Bestami Hazretleri o anda ayağa kalkıyor. Ve oradan diyor ki ey ahali diyor ben diyor tam 40 küsür tane diyor hac yaptım diyor. Bu diyor haccımı da diyor iki ekmeğe diyor sevabını satıyorum diyor. Alır mısınız diyor. Öyle deyince orada bir tanesi kalkıyor. Diyor ben alıyorum diyor. 40 tane hac yapmış ve bir Allah dostu yapmış bunu. Öyle derken o ekmeği Beyazid-i Bestami Hazretleri alıyor. Affedersiniz oradan geçen bir tane köpeğe önüne atıyor. Al diyor bu ekmeği ye diyor. Ondan sonra nefsine diyor ki ben diyor bunu onun sevabı için değil. Sadece Allah-u Zülcelal'in rızası için yapmıştım. Yani onlar yapmış oldukları her şeyi sadece Allah Hoca'nın rızası için yaparlar. Yani sadece bunu bir cennette huri olsun veya cennette köşke dönüşsün gibi değil. Örneğin hatta Rabiatül Adevi anamız vardır. Bir gün diyor iki elinde bir kova vardı. Soruyorlar ey Rabia diyorlar. Siz diyor nereye gidiyorsunuz bununla? Ben diyor bu elimde bir tanesinde ateş var bir tanesinde de su var diyor. Kıssadan hissedir bu. İbret alınacak çok büyük bir mesaj vardır aynı zamanda. Bu elimdeki diyor ateşle cenneti yakacağım. Elimdeki suyla da cehennemi söndüreceğim. Kimse diyor ne cehennemden korktuğu için Allah'a ibadet etsin ne de cenneti istediği zaman diyor ibadet etsin. Sadece onun Allah olduğu için, bizi yarattığı için, bizim ona kul olmamız için etsin diyor. Bu Beyazid-i Bestami Hazretlerine de tabii o öyle yapıyor ama öyle cömert ama Allah daha cömert. Allah-u Zülcelal Beyazid-i Bestami Hazretlerine öyle bir nimet nasip ediyor. Daha sonra oradan döndüğünde bir tane papazla rast geliyor. Papaza rast geldiğinde de tabii papazın hoşuna gidiyor Beyazid-i Bestami Hazretleri. Daha sonra diyor ki bir müddet dilersen diyor burada kalabilirsin. Ben kendi ibadetimi yapayım. Sen kendi ibadetini yap diye. Daha sonra orada birlikte kalmaya başladıklarında papazın yanından ayrılırken Beyazid-i Bestami Hazretleri papaz diyor ki burada durursan diyor bizim diyor bayramımız var. Yani Hristiyanların bayramı. Oraya da bizim başımız da gelecek. Birçok da papaz gelecek. Artık 500 mi 1000 tane Allah Hoca bilir sayısını. Öyle deyince Beyazid-i Bestami Hazretleri diyor. Bunda bir hikmet vardır. Daha sonra kalıyor orada. Orada papazların başı yüzünün nurundan anlıyor. Diyor ki burada Muhammedi biri var diyor. O diyor bir adam öne çıksın. Herkes tabii diyor öldürelim. Beyazide Bestami Hazretleri de tabii öne çıkıyor. Diyor ki ben kimsenin de öldürmesinden korkmuyorum. Benim diyor canımı Allah-u Zülcelal verdi. Ancak o dilediği zaman alır. Diyor ki sana diyor 25 tane soru soracağız. Eğer diyor bunların cevabını verirsen seni buradan diyor bırakacağız. Eğer cevabını veremezsen seni burada öldüreceğiz. Daha sonra tabii orada 25'e kadar sayı soruyorlar. İşte diyor ki işte 1 olup da 2 olmayan, 2 olup da 3 olmayan, 3 olup da 4 olmayan, 4 olup da 5 olmayan diye böyle devam ediyor. Tabii Beyazide Bestami Hazretleri işte 1 olup da diyor 2 olmayan Allah'tır. 2 olup da diyor 3 olmayan diyor gece ve gündüzdür. 3 olup da 4 olmayan diyor 3 talaktır. 4 olup da diyor işte 5 olmayan diye böyle bütün sormuş olduğu sayıların hikmetini söylüyor ona orada. Daha sonra bunları söyledikten sonra oradaki rahip daha sonra herkes heyecanlanmaya başlıyor. Daha sonra Beyazide Bestami Hazretleri diyor ki ben diyor size bir tane soru sormak istiyorum diyor. Daha sonra rahip diyor ki sor. Diyor ki cennetin diyor kapısında ne yazıyor diyor. Öyle deyince rahibin başı bir şey diyemiyor. Tabii herkes orada diyor ki hani niye cevap veremiyorsunuz? Ben diyor buna cevap verirsem siz de diyor cevap verecek misiniz? Diyorlar ki evet biz de diyor uyacağız sana tabi olacağız. Ondan sonra diyor ki la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyor. Ve orada o kadar papazın hepsi Müslüman oluyor. Müslüman olduktan sonra da Beyazide Bestami Hazretleri düşünün onları alim yapıyor. Gönderiyor insanları irşada bir nevi. Şimdi böyle büyük bir Allah dostu, böyle Allah-u Zülcelal'ın yani bulunan bu Allah dostları bizim için çok büyük bir nimet. Gene bir tanesinde de Beyazide Bestami Hazretleri böyle bir münacat halinde. Diyor ki ya Rabbi diyor zamanın diyor gafsı diyor kimdir? Hani en yüksek mertebeli veli kulum. Allah-u Zülcelal'da bir şekilde rüya yoluyla veya yakaza yoluyla veya bir şekilde Allah'ın dostlarına onu gösteriyor. Gidiyor bakıyor Hıfz Hazretleri adında. Birçoğumuz belki adını duymamışızdır. O zata gidiyor. Bakıyor ki onda da öyle bir hani alametini göremiyor. Gafs dediğimiz zaman onda böyle bakıyor ki etrafında belki bir şeyler vardır ama o da bir demirciymiş. Hani sıcak demirciler olur bilirsiniz. O
dövüp
evet döverler ustalar. Aynı şekilde. Daha sonra Beyazide Bestami Hazretleri onun yanına gittiğinde böyle tokalaşıyorlar. Beyazide Bestami Hazretleri'nin o zat önünü öpüyor. Ben de diyor sizin elinizi öpeyim deyince yok diyor. Siz benim elimi öpseniz de diyor benim sıkıntım geçmeyecektir diyor. Peki nasıl sizin sıkıntınız geçer deyince o zaman mübarek diyor ki Hıfz Hazretleri Allah-u Zülcelal diyor bütün cehennemdeki kullarını cennete aktarmadıkça diyor benim içimdeki diyor bu sıkıntı geçmeyecektir. Öyle deyince sen diyor niye bu kadar hani bütün insanların sıkıntısını düşünüyorsun. Sen kendi diyor dertlerine dertlensene. O anda mübarek Beyazide Bestami Hazretlerine bir nida geliyor. O diye nefsi nefsi diyenlerden değil o ümmeti ümmeti diyenlerden diyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl o da biliyorsunuz ilk doğduğunda secdeye kapandı ümmeti dedi. Son nefesinden sonra dudaklarını kıpırdadılar ümmeti dedi. Aynı bu şekilde Beyazide Bestami Hazretleri de orada anlıyor ki Allah-u Zülcelal'in niçin en yüksek mertebeyi ona vermiş. Yani ümmeti Muhammed'in derdinden dertlendikleri için. Şimdi bu silsileye baktığımız zaman onların hepsi bir Beyazide Bestami Hazretleri. Çünkü Allah dostları hani bugün günümüzde bakıyoruz ki insanlar tasavvufu Allah dostlarına artık biliyoruz ki biz bunlar olmadan olmuyor. Şimdi dünyanın birçok yerinden bugün Mevlana Hazretlerine gelip de ziyaret eden insanlar var. Peki Mevlana Hazretlerine onları getiren şey neydi? Onların Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o ahlakına tamamen uyması ve ona bürünmesi. Yine baktığımız zaman Mevlana Hazretleri Şems-i Tebrizi Hazretlerini görmeden önce o alev içinde yanmamış. Böyle bir Mevlana Hazretleri olmamış. Yine baktığımız zaman Aziz Mahmud Hüdaya Hazretleri bir üftade kadılık yaparken düşünün ki üftade hazretlerine gidip de tamamen onda o silsile yoluyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakına dönüşen haline kendi üzerine almadıktan sonra Aziz Mahmud Hüdaya Hazretleri olamamış. Yine bunun gibi İmam-ı Rabbani Hazretleri biliyorsunuz yani o Moğol taraflarında hatta artık etnodini çıkarmışlardı o zaman. Etnodin dediğimizde bütün dinleri karıştırıp tamamen İslamiyet'i yok etmeye gelmişti. Ama İmam-ı Rabbani Hazretlerinin vesilesiyle komple oralarda tekrar İslamiyet açıldı, çınar gibi yeşerdi ve ta ki oralardan buralara kadar geldi. Yani o yüzden Allah-u Can dostlarının emekleri o kadar çok ki Çünkü Allah-u Zülcelal'ın dostları, hani dedik ya, bu zamanda insanlar da nereden anlayacağız diyor. Biz gerçekten Allah dostu olduğunu.
Evet, bu mesela önemli bir soru. Yani herkesin evet. merak ettiği bir soru. Hı-hı. Bir insanın Allah dostu olduğunu nasıl anlayacağız? Evet. Ve ona işte tabi olmak konusunda nasıl güveneceğiz şeklinde. Evet. Ciddi bir soru var. Siz buna nasıl bir cevap verirsiniz?
Şimdi hani evliyalık farklı bir haldir. Allah dostluğu farklı bir haldir ama biz mürşid-i kamillik diyelim buna. Yani insanlar bu zamanda çıkıyorlar kendi başlarına, hiç kimseden bir eğitim almadan, manevi bir eğitim, nefsi tedavisini almadan çıkıp da bir tarikat kurdum diyebiliyorlar veya cemaat kurdum diyorlar ve bu şekilde de İslam'a öyle bir zarar veriliyor ki insanlar ondan sonra, ki bu da bizim için en büyük sıkıntı, bunu da İslam'dan biliyorlar. Bak demek ki bütün tarikatlar böyle, bak demek ki bütün cemaatler böyle diye. Halbuki bu nereden geliyor? Hani başında anlattığımız gibi Peygamber aleyhissalatü vesselam bu Nakşibendi yolunda Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a bir nevi bu ilmi aktarıyor. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Selman-ı Farisi'ni, Selman-ı Farisi Muhammed Kasım Kudüs'e sürehi, Cafer-i Sadık Kudüs'e sürehi derken şu anda örnek veriyorum. Bizim silsilede tabi olduğumuz Konyevi Hazretlerine kadar gelen bir silsile vardır. Bu silsilenin içerisinde her Allah dostuna tabi olan belki binlerce milyonlarca insanlar vardır. Onların içerisinde de Allah-u Zülcelal'ın nasip ettiği bazı özel insanlar çıkmıştır. Tamamen o nefsini terbiye etmiş, o mürşid-i kamilin vesilesiyle. Örnek veriyorum, bizim Konyevi Hazretlerini yetiştiren Muhammed Raşid el Hüseyin Hazretleri o kadar güzel bir ahlaka sahipti ki, düşünün, sırf İslam'a ettiği hizmetten dolayı onu zehirlediler ve zehirlerken de mübarek ilk yapmış olduğu şey, o kişiye korktu, ona süt veren demiş. Böyle bir ahlaka gelmişler. Şimdi her bu mürşid-i kamiller de Allah-u Zülcelal artık ne nasip ederse onların yerine bırakmış olduğu farklı Allah dostları olur. Yani yetişmiş olan mürşid-i kamiller olur, yetiştirdikleri. Ve bunları da hayattayken yayarlar. Derler ki, örneğin bizim üstadımız için Muhammed Raşid el Hüseyin Hazretleri demiştir ki 6 tane zat var bizim ona görev vermiş olduğumuz. O görev de sadece kendilerinden değil. O Allah-u Zülcelal'ın işte bir şekilde istiharelerle veya bir şekilde onların kendi hem o ilimlerini tamamlayıp zahiri ilimlerini hem de manevi terbiyeleri tamamlandıktan sonra her insana da nasip olan bir şey değildir bu. Bu şekilde o insan icazetini aldıktan sonra insanlar onlara tabi olduğu zaman ta ki bu Peygamber aleyhissalatü vesselam'a kadar gitmiş olan silsileye tabi olmuştur. Ama şu an günümüzdeki baktığımız zaman hani sapıklıklar vesaire bunlar çıkıyorlar. Onların hiçbiri hakiki bir mürşid-i kamile tabi değildir. Yani o Allah dostu hayatındayken biz buna böyle bir görev verdik dememiştir. Bu şekilde yani asıl mürşid-i kamilen olduğunu, bir de tabi Beyazid-i Beslem Hazretleri'nin de bir sözü vardır bizim için ölçü. Falan kişi diyor dese ki denizin üstünde yürüyor, aldanmayın, balıklar da yürür diyor, gider diyor denizde. Havada uçtu ise inanmayın diyor. O diyor kuşlar da havada uçar. Hatta Beyazid-i Beslem Hazretleri'ne demişler, efendim falan yerde bir zat var, İşte şöyledir böyledir. Tamam diyor, bir ziyaret edelim. Bir bakıyor ki mübarek onu görüyor, kıbleye doğru tükürüyor. Diyor ki dönün geri. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine diyor uymayan bir insan diyor bizim için bir diyor herhangi bir örnek olamaz. Allah dostlarının da tanımamızın özelliği Kur'an'a ve sünnete tamamen hakim olmalıdır. Yani onların hayatlarında tevazu, merhamet, şefkat, tamamen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o ahlakına bürünme, yani bu hallerden biz onları anlayabiliyoruz.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz abi.
Biz teşekkür ederiz.
Kitabı da ve bu Allah dostlarını silsileye çok güzel anlattınız. Şimdi 4x4'e geçelim. Bu son kısmımız. Son kısmımızı biz iki parçaya ayırdık. Evet. İlk önce biz sizin kurumunuzun işte sözü, mottosunu konuşacağız. Sonrasında da bizim Ayettin abi meşhur bir kısa bölümümüz var. Size burada biraz sorular soracağız. Bu soruları önceden söylemiyoruz. Son dakika böyle sizi terletmek için soruyoruz. Şimdi gençlik geleceğimizin teminatıdır şeklinde bir şeyiniz var. Kurum sözünüz var. Sizin kurumunuzu anlatan söz bu. Buradan neden bu sözü tercih ettiniz? Bu sözle neyi amaçlıyorsunuz? Yani gençler geleceğe dair nasıl bir teminattır?
Bir şöyle, hani burada gençlikten kastınız hani işte 15-29 yaş arası gibi bir şey mi kastediyorsunuz? Yoksa gençliğin içerisinde farklı bir manada yüklüyor musunuz?
Şimdi gençlik, bildiğiniz üzere bizim çalışmalarımız asıl özü, dedik ya, insanların Allah'a Zülcelal'e kul olması için bir gayrettir. Sonuçta Peygamber aleyhissalatü vesselamın zamanında hep gençlerle bu hizmetler buralara kadar geldi. Yani genç bir insanın enerjisi bir yaşlıınki kadar, yaşı biraz daha hani oturaklı olmuş insan kadar olmuyor. Onun alacağı bilgi, ilim onunki kadar olmuyor. O yüzden ki gençlerin üzerine ne kadar yani manevi yönde aktarım yapılabilirse, o kadar ki onlar hem çevresi sebebiyle de daha çok gence ulaşma ihtimalleri var, hem de hayatı boyunca bu yapmış olduğu tecrübeleriyle de en azından daha çok insanın da bir nevi hidayetine vesile olmada kullanabilir inşallah.
Eyvallah abi, çok teşekkür ederiz. Şimdi kısa kısa bölümümüze geçebiliriz. Abi şimdi ben şeyi sormak istiyorum size. Elinizde bir tane mikrofon var, hı-hı, ve bütün insanlık sizi dinliyor. Evet. Bir cümle söyleme hakkınız olsa o cümleniz, evet, ne olurdu?
O cümlem ne olurdu? Tövbe olurdu. Niçin tövbe olurdu? Çünkü biz şunu bilmiyoruz ki Allah-u Zülcelal'in, yani insan ne kadar günah işlerse işlesin, hayatı boyunca günah işlemişsin ama onun Allah-u Zülcelal rahmetinden ümidi kesmek kadar büyük bir günah olamaz. Ama insan samimi bir tövbe ederse, ki bizler bu tövbeyi edemediğimiz için zaten Allah dostlarıyla birlikte tövbe ediyoruz. Çünkü tövbenin de 3 çeşidi vardır. Birincisi hep insanın kendi yaptığı, hem bir tanesi toplu halde yapılan camilerde gibi, bir tanesi de bir Allah-u Zülcelal dostuyla, evliyasıyla yapılan tövbe. Nasıl bir insan namazı kıldığı zaman bir kişininki kabul olsa diğerlerini de Allah-u Zülcelal kabul ediyorsa, aynı onda da düşünün ki bir Allah-u Zülcelal dostuyla, evliyasıyla yapılan bir tövbe ne kadar büyük bir nimettir. O yüzden biz kurtuluşu şahsen tövbe olduğunu düşündüğümüz için, o yüzden de sözüm bu oldu.
Eyvallah. Abi aldın götürdün bizi hakikaten ya.
Estağfurullah.
Biz burada daha, bak şimdi ben sana soracağım, soramıyorum bunu.
O sizin gönlünüzün güzelliğinden.
Estağfurullah. Abi o zaman ben yine de sorayım ama. Bu
abi, profesyonel davranmak lazım.
Tabii. Şimdi abi, öğrenci milletiyle uğraşıyorsunuz siz de. Evet. Bu millet şeyi sever, bedavayı sever.
Evet.
Şimdi biz Eyüp'e gelsek, evet, Mustafa abi desek, telefon arasak, abi bedava ne var desek, bize hani derneğe, vakfa gelsek ne var desek, bize ne dersin?
Bedava en başta gönlümüz var, verebileceğimiz inşallah. Gönlümüzden sonra çayımız
abi,
var.
Abi hiç öyle şey yapmıyor. Sen gönül alırsın gibi. Adam boşu çıkmasın.
Yok estağfurullah. Kevser'e gelip de. Estağfurullah. Çayımız var, çorbamız var. Yani misafirlerimizi her şekilde ağırlamak bizim için zaten bir minnettir. İnşallah sizleri özellikle inşallah bekleriz misafirimiz olursanız.
Eyvallah.
İnşallah onu da orada en azından görerekten inşallah daha bir tespit etmiş oluruz.
Eyvallah abi.
Allah razı olsun.
Peki bir gün uyandınız, sabah, evet, böyle kalktınız, hı, ve Kevser Vakfı yok dünya üzerinde. Evet. Dünyada ne eksilir?
Kevser Vakfı dünyada yoksa dünyada ne eksilir? Yani genel olarak her şeyi kapsıyorsa gerçekten dünyadan çok şey eksilir. Niçin çok şey eksilir? Çünkü Kevser Vakfı'nın yaklaşık bu 25 kadar sene kadar zaman diliminde belki yüz binlerce insanın bunun içerisinde hırsızlık yapan, bunun içerisinde ailesine karşı saygısızlık yapan, bunun içerisinde ne bileyim zinaya düşen birçok günahlardan kurtulmuş insan var. Yani Kevser Vakfı dediğimiz bunun bir koordinasyon merkezidir. O yüzden ki Kevser Vakfı eksildiği zaman elbette ki Allah-u Zülcelal nurunu tamamlayacaktır, ama Kevser Vakfı dediğimiz zaman bizim ilk aklımıza gelen şey Allah dostlarına, yani bir onların öncülüğüyle, onların muhabbetiyle insanların hayatının kurtuluşuna vesile olmaktır.
Yani şu ilginç değil mi Ömer? Şimdi birçok şey var, sivil toplum kuruluşu var. Ama Kevser Vakfı genelde insanların çok da fazla uğraşmak istemeyeceği insanlarla temas ediyor, onlara dokunuyor. Onlarla,
evet,
ilgileniyor.
Bu gerçekten yani.
Yani mesela bir kimse gidip de bir işte Esrar Keş'le uğraşmak, bir hırsızla, bir zaniyle uğraşmak, şey yapmak istemez. Ama Kevser Vakfı'nın genel olarak böyle ulaşmak istediği kesime baktığımızda hep böyle daha problemli noktalara temas etmek istiyor. Aslında yani bozuk yeri tamir etmek istiyor.
Tam olarak sivil toplumun işte
hakikaten derneğin, o manada kesinlikle
şey,
o ruhu uygunluğu beni çok şey yaptı, vurdu, cezbetti.
Tabii Allah razı olsun. Sizlerin de çalışmaları çok güzel. Fakat şöyle bir durum da var. Tabii ki Kevser Vakfı, biz bunun üzerinde çok durduk ama bizim üstadımız der ki insanlar der yani ona düşmeden önce getirin. Aslında şu an bununla da bitmiyor. Biz bu sene özellikle
testi kırıldıktan sonra değil, değil mi?
Tabii testi kırıldıktan sonra ne kadar olsa daha zor oluyor işler. O yüzden bizim amacımız yani bütün insanlara, yani nasıl diyelim, çocuk demeden, yaşlı demeden, genç demeden ve onların mesleki hayatı doktor demeden, işte ne bileyim çöpçü demeden veya cumhurbaşkanı, hiçbir şey fark etmiyor. Tek bir orada bir gaye var. Nasıl ki biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu cihatte insanları etrafına toplamış. Bizlerin de amacı bu şekilde. Tabi bunun içerisinde dediğimiz gibi bağımlılık aslında biraz daha zor bir durum olduğu için onun benimsemesi de zor oluyor. Ama dediğimiz gibi tabi üstadımız yani bu konuda bize demişti yıllar önce. Yani onların parası pulu yok. Baktı ki birçok insanlar yani böyle dışarıda ziyan oluyorlar. Onların üzerine durun. Gene işte şu anda da Allah'ın izniyle biz bu eğitim çalışmalarımızda bir nevi onlar düştükten sonra değil de düşmeden önce de onları nasıl yakalarız diye daha çocuk yaştayken ve genç yaştayken bir nevi kazanmaya inşallah çalışıyoruz.
Eyvallah, artık önleyici adımlar atıyoruz diyorsunuz.
Önleyici hizmet, evet.
Eyvallah. Eyvallah abi. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık abi.
Biz teşekkür ederiz.
Allah razı olsun. Kevser Vakfı'nı anlattınız. Bizler de ve dinleyicilerimiz de tanımış oldu. Çok teşekkür ederiz size.
Estağfurullah. Ağzınıza kusur sağlık. Varsa bizdendir. Allah Hoca sizlerden de razı olsun inşallah. Herkese Allah Zülcelal'a emanet ediyorum. Selametle kalın inşallah.
Eyvallah. Alaaddin abi size de teşekkür ederiz. Program eşimiz olarak.
Eyvallah. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum.
Kıymetli dinleyicilerimiz, sizlere Erkan Radyo'dan seslendik. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4'te bizlere eşlik ettiniz. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar dileriz.